Ayrım 12.
Nihayet uyku vakti geldi ve 70 erkek döşeklerine uzanıp battaniyelerini çekti. Yol yorgunu oldukları için hemen hepsi çok geçmeden sızıp kaldığında 4 nala koşan bir atın sesini bu yüzden pek azı fark etti. Sabah karanlığında nallarından kıvılcımlar saça saça koşan at, mola verdikleri yerin tam ortasına gelip durduğu vakit hepsi uyanıp döşeklerinden başlarını kaldırmışlardı. Gel gelelim, uyku sersemi halleriyle olan bitene pek anlam veremiyor gibiydiler. Derken meydan, kalkın bre diye bağıran süvarinin sesiyle inlediğinde, istisnasız herkes bu emre itaat etti. Atın üzerindeki adam, 3 zalim haramiden biriydi. 70 erkeğe, acımasız gözleriyle hesap sorar gibi bakıyordu. Silahı elinde değildi. Bu haliyle, köylülerin onu vurması çok kolaydı. Ama herkes bu işi bir başkasından bekliyor, kimse önce davranmak istemiyordu. Harami aynı korkunç ve davudi sesiyle ''Ne arıyorsunuz burada?'' diye bağırdığında bu işi aklının kıyısından geçiren ender birkaç kişinin de yüreklerindeki cesaret kıvılcımları sönüverdi. Aksi gibi atı da en az süvari kadar öfkeliydi. Hayvan burnundan soluyor, sırtında sahibi olduğu halde sinirli bir tavırla sağa sola dönüyor, olduğu yerde durduğu vakitte toprağı hırçın bir şekilde toynağıyla eşeliyordu. Atıyla sanki hem vücut hem fikir olan harami, ''Ne arıyorsunuz burada? Söylesin biri!'' diye tekrar bağırınca, köylüler suç işlemiş birer çocuk gibi başlarını öne eğip sustular. Anlaşılan her biri, ''Herkes susuyor, bari ben de susayım!'' diye düşünüyordu. Bu hal üzerine harami, birinin gözüne kestirdi ve atını ona doğru sürüp eğilerek, zavallıyı yakasından kavradı. ''Sen söyle, ne arıyorsunuz bu dağ başında?'' diye sorduğunda, zavallı köylü çaresizlikle sağına soluna bakındı. Ama kimse ona yardım etmiyordu. Hatta piyangonun kendilerine değil ona vurduğuna sevinmiş gibiydiler. Adam haramiye, ''Ağam, sürek avına çıktık. Tarlalarımıza dadanan bir domuz vardı, onu vuracaktık.'' demek zorunda kaldı. Adamın yakasını bırakan harami gülümseyerek, ''Ne o? Bunca kişi sadece bir tek domuz için mi seferber oldunuz? Sakın 3 domuz olmasın bunlar.'' dedi. Beti benze atan köylü ise, ''Haşa ağam, o nasıl söz estağfurullah?'' diye cevap verdi. Bunun üzerine harami, süklüm püklüm olmuş kalabalığın arasında atıyla şöyle bir dolaştı. Bir şeyler kurup düşündüğü halinden belliydi. Neden sonra? ''Haydi, herkes soyunsun. Değerli değersiz nesi varsa atsın bir kenara. Herkes sadece bir donla kalsın diye bağırdı. Köylüler korkunç haraminin emrini derhal yerine getirdiler. Az sonra hepsi üzerinde bir donla kalmıştı. Harami onlara sizi soydum ama şimdi de can almam gerekir. Çünkü dağ kanunu böyledir. Can almayan adama eşkıya demezler dedi. Bu sözler duyulur duyulmaz herkesin dudağı uçukladı. Üstelik süvari tüfeğini çekerek mermiyi namluya bile sürmüş, nişan almaya hazırlanıyordu. Silahını kalabalıktan birine doğrultunca bu zavallı adam gözünden yaşlar aktığı halde haramiye, ''Etme eyleme ağam, 2 karım, 11 çocuğum var. Beni vurursan onlara kim bakar? Zavallıları dul, öksüz, yetim eyleme. Beni bağışlarsan ömrüm boyu sana dua eder. İyiliğin ve marifetin için her yıl seni kem gözlerden koruyacak bir koç keserim.'' diye figan etti. Silahını indiren harami bir süre düşündükten sonra köylülere, ''İyisi mi? Canını alacağım kişiyi ben değil kader seçsin. İşte şafak söktü. Bu halinizle köye doğru koşacaksınız. Yürümek yok. Yorulup duran ilk kişiyi vuracağım.'' diye bağırdı. Hava artık aydınlanmıştı. Zalim adamın işaretiyle üzerlerinde sadece birer don olduğu halde 70 erkek köye doğru koşmaya başladı. Elinde silahıyla harami onları at sırtında takip ediyordu. Köylüler bu halde öğlene kadar tabana kuvvet koştular. Nefesi yetmeyen ilk kişi vurulacağı için canı tatlı olan hiç kimse durmadı. Nihayet köy göründü. 70 erkeğin hepsi köy meydanına kapağı atar atmaz teker teker yığılıp kaldılar. Bazıları toprağı öpüyordu. Biraz soluklanınca uzakta atının üzerinde kendilerini seyreden haramiye baktılar. Bir süre sonra harami silahını doğrultup havaya bir el ateş etti ve geri dönüp Acıpayam Dağı'na doğru atını 4 nala koşturdu. Kaldırdığı toz bulutu içinde çok geçmeden gözden silindi. Sözün kısası, amaç eğer yöredeki ahaliyi korkutan tir tir titretmekse, görüldüğü gibi aslında sadece bir tek harami bile yeterdi. İnsan ömrü sonsuz olmadığından köylüler onların ecelleriyle ölmesini bekleyip çocuklarına ve torunlarına huzurlu bir gelecek bırakabilirlerdi. Gel gör ki ecellerinin tez zamanda gelmesi pek mümkün görünmüyordu. Her şeyden önce dağ havasının onlara iyi geldiği muhakkaktı. Bunun yanında geçim sıkıntısı çekiyor da olamadılardı. Hepsinden önemlisi haydutluk sanatına baş koyduklarına göre asabi ve geçimsiz insanlar olmalıydılar ama aralarında nifak çıkması da pek muhtemel değil gibiydi. Çünkü zehir, nezir ve demir kardeştiler. Bu nedenle haracı, ganimeti ve parsayı kardeş payı yapıyorlardı. Yöredeki ihtiyarlar onların babalarının Feyyuz adlı bir bey olduğunu biliyordu. Onlar kadar kötü dört kardeşleri daha vardı. Fakat Acıpayam Dağı eteğindeki çiftlik evinde yaşayan bu dört beyzadeden farklı olarak haramiler elbette ki korkak değillerdi. Ayrıca kötü de olsa yine bir ahlakları var sayılırdı. Zaten genç yaşta kötü tabiatlarına daha uygun yaşamak için çiftlik evini terk etmişler, zirveye giden yolu biraz tırmanarak rastladıkları bir mağaraya yerleşmeyi tercih etmişlerdi. Ancak kendileri kadar gözü pek ve kararlı biri tırmanabileceği için burası bir bakıma güvenli bir yer sayılırdı. Yine de işlerinden biri mağaranın ağzından dışarıyı daima gözetlerdi. İşte günün birinde gözcülük sırası gelen harami içerideki kardeşlerine "Hey baksanıza amcamız Salih zirveye doğru gidiyor" diye bağırmıştı. Diğerleri mağaranın ağzına gelip elinde asa ile yukarı tırmanan adama baktılar. Gözcü "Vurayım mı?" diye sormuştu. Ama kardeşlerinin kayıtsızlığını görünce o da üşenmiş olacak ki silahını indirdi. Abdüzeyyat zirveye doğru çıkarken haramileri göremeyeceğini ama onların kendisini gördüklerini biliyordu. Ayrıca namlunun ucunda hayat ile ölüm arasındaki sınırda olduğundan da emindi. Kendisine beyzadelerden hiçbirinin kılavuzluk etmeye yanaşmaması, zirveye giden yolun en tehlikeli bölgesinin yürüdüğü şu bölge olduğunu göstermeye yetebilirdi. Biraz daha tırmandıktan sonra haramilerin mağarası artık aşağıda kalmıştı. Tehlike geçmiş olduğundan şimdi oturup biraz dinlenebilirdi. Fakat rahat bir soluk almasına, manzarayı doya doya seyredip tadına varmasına fırsat kalmadan yokuşun yukarısındaki koruluktan gelen balta sesleriyle irkildi. Anlaşılan bu tehlikeli bölgede bile hala birileri vardı. Görünmemeye dikkat ederek koruya doğru usulca yaklaştı. Balta sesleri şimdi daha net duyuluyordu. Bir ağacı kendisine siper ederek baktığında yüreği ağzına geldi. İki kafalı bir dev elinde baltayla koskoca bir ağacı kesmeye çalışıyordu. Bu manzara karşısında gözleri yuvalarından fırlayan Abdüzeyyat daha dikkatli bakınca Salih ve Eryab'ın oğulları olan Abuzer ve Alemdar adlı yapışık ikizleri seçti. Gövdeleri bir ama kafaları ayrıydı. Ağacı kesmeye çalışırken asabi bir şekilde ağız kavgası ettiklerine, ters sözler sarf edip birbirlerine laf yetiştirdiklerine bakılırsa kalplerinin de farklı olduğu söylenebilirdi. Salih'ten gebe kalan Ehriban onları doğurduktan sonra Abuzer ve Alemdar adlı yapışık ikizlerin huy ve ahlak itibariyle birbirlerinden ne kadar farklı oldukları yıllar sonra anlaşılmıştı. Salih'e benzeyen Abuzer namazında niyazında ve oldukça sofu iken Ehriban'a çekmiş görünen Alemdar Sefi zevke sefaya düşkün ve içten pazarlıklıydı. İşin kötüsü aynı bedeni paylaşmalarına rağmen ruhları farklı olduğu için aralarında hırgür, kavga ve patırtı eksik olmayan ikizlerin birbirlerinden ayrılmak gibi bir şansları yoktu. Hal böyle olunca hayatlarının oldukça huzursuz geçtiği söylenebilirdi. Dini bütün Abuzer camide namaz kılmak isterken kardeşi Alemdar meyhaneye gidip hayattan kam almakta ısrar ediyor, böylece neredeyse gün boyu didişip dadaşıyorlardı. Onca ağız kavgasının ardından eğer meyhaneye gittilerse, sofu mizacı gereği ağzına içkinin dirhemini koymayan Abuzer'in çilingir sofrasına kurulmuş demlenen ayyaşlara, şarap ve benzeri iksirlerin haram olduğuna dair verdiği vaazlar, derhal tövbe etmezlerse cehennemde yanacaklarını ispat eden hadisi şerifler, rakı sohbetinin tadını ve neşesini kaçırıyor, meyhane ahalisinde keyif bırakmıyordu. Üstelik aynı gövdeyi paylaştığı ikizi içmeye başlayınca rakının bütün etkileri Abuzer'de de göründüğü için Bu nutuklardaki uhrevi doz zaman ilerledikçe artıyordu. Tartışma sonunda camiye gittikleri de olurdu. Ancak fırsatı ganimet bildiği için bu kez Alemdar, kardeşinin meyhanede yaptıklarının acısını çıkarmak üzere, cemaat secdeye kapandığı anda bağıra çağıra açık saçık bir türkü tutturur ya da daha kötüsü cumaları imam vaaza başladığında adamın sözünü kesip ona terbiyesizce laflar ederdi. Ayrıca yapışık ikizler için Ramazan ayları kavga ve dövüş, feryat ve velvele ile geçerdi. Çünkü mideleri ortaktı. Oruç tutmak isteyen Abu Zer bu ayda inadına abur cubur atıştıran Alemdar'la sabahtan akşama kadar didişirdi. Onun huyunu bilen Alemdar da bazen gün boyu yemez içmez, gel gelelim iftardan tam da 5 dakika önce ağzına bir şey atıp gör bak ne yapıyorum dercesine kardeşini baka baka çiğnemeye başlayınca Berike'nin başından aşağıya kaynar sular dökülürdü. Tam da beklenildiği gibi Abu Zer'in başı gövdelerinin sağında, Alemdar'ınki ise soldaydı. Ahirette defterleri verileceğine göre bu yönleri belki de kader seçmişti. Benzer şekilde Abu Zer sağ kolu, Alemdar ise sol kolu kullanabiliyordu. Aralarında cereyan edebilecek bir kavga anında birincisi üstün sayılmazdı. Çünkü solak olduğu için Alemdar'ın kolu da kardeşininki kadar güçlüydü. Zaten yumruklaşırken birbirlerine verdikleri acıyı yapışık oldukları için iki taraf da tamamıyla hissedebilirdi. Günün birinde Alemdar kötü tabiatı gereği sol eliyle bıçağına çekip bir cinayet işledi. Öldürdüğü adam bir ağanın oğluydu. Cinayeti tek görgü şahidi ise elbette Abu Zer'di. Oğlu katledildiği için yaslara boğulan zavallı baba, katili kendi elleriyle öldürüp intikam almadan dünyada ve ahirette huzur bulamayacağını, ayrıca bu cani ihbar eden şahide tam 1000 altın bağışlayıp minnetle onu merhum oğlu yerine evlat edineceğini cümle aleme duyurdu. Nihayet bir gün adamları garip birinin ya da birilerinin onu görmek istediğini söylediler. Gelenler Abu Zer ve Alemdar isimli yapışık ikizlerdi. Gariptir ama Abu Zer cinayeti kardeşinin işlediğini söylüyor, karşılığında da tam 1000 altını ve evlatlığa kabulünü istiyordu. Oğlunun katilini öldürmeye an içen baba bu durum karşısında şaşkına düştü. Eğer intikam için Alemdar'ı öldürürse evlatlığa bir kez hak kazanan Abu Zer'in de canını almış olacak. Böylece bir oğul katili durumuna düşecekti. Bu yaslı baba evladı bellediği Abu Zer'i öpüp öpüp kokluyor. Ama ikisiyle aynı duyguları hisseden Alemdar'ın da mest olduğunu görünce dönüp katile bir tokat patlatıyordu. Ne var ki sanki şaplığı o yemiş gibi sızlayan yanağını tutan Abu Zer'i fark ederek bu defa onu teselli etmeye çalışıyor ama bu şefkatinin sonucunu Alemdar'ın yüzünü de görüyordu. Kısacası hem evlat acısı hem de intikam duygusu hem de yeni bir evlada kavuşma sevinciyle yanıp tutuşan ağa nezdinde bu iş pek işin içinden çıkılır gibi değildi. İçine düştüğü açmazdan köyün ihtiyar heyetine bahsettiğinde ona şu çözümü önerdiler. Vaadi gereği katili ihbar edene 1000 altını ödeyecek ve onu evlatlığa kabul edecekti. Ancak yeni oğlun yanı başında bulunması gerekmiyordu. Cinayeti işleyen Alemdar bu yüzden yapışık kardeşiyle birlikte cemaatten atılıp Acıbayram Dağı'na sürgün edilecekti. Bu elbette zayıf bir çözümdü ama köylülerin aklı ne yazık ki daha fazlasına ermiyordu. Sonuçta yapışık ikizler dağa sürgün edildiler. Kardeşine inat o yemesin diye Abu Zer 1000 altını harcamamakta direniyordu. Ona göre hayatlarını alınların teriyle kazanmak zorundalardı. İşte bu nedenle odunculuğa başladılar. İş zahmetli olduğundan eskisi gibi aralarında daima kavga çıkıyor, kedi köpek gibi gün boyu didişip dolaşıyorlardı. İşte Acıbayram Dağı'nın zirvesine çıkarken Abdüzeyyat'ın gördüğü yapışık ikizlerin hikayesi böyleydi. Zirveye artık pek az bir yol kalmıştı. Rüyasına girip onu ta ayağına kadar çağıran Salih'i bulmak isteyen Abdüzeyyat, hava kararmadan bu adamın yanına erişmek istediğinden yapışık ikizlerin patırtısını seyretmeyi bırakıp tekrar yola koyuldu. Güneşin batmasına az bir zaman kala zirveye ulaşmıştı. Görünüşe bakılırsa en sonunda Salih'i bulabilecekti. Dağın zirvesinde sağa sola bir göz attığında eskisi ve küçük bir kulübeyi fark etti. Salih aldığı o mübarek ihtiyar burada olmalıydı. Günden süren yolculuğu artık bitmiş görünen Abdülzeyat'ın kalbi duyduğu heyecandan güm güm atıyordu. Ne var ki kapıyı açtığında hayal kırıklığına uğradı. Çünkü içeride kimsecikler yoktu. Ayrıca örümcek ağlarının çokluğuna bakılırsa uzun zamandan beri burada birinin yaşadığı söylenemez gibiydi. Günlerdir çektiği onca zahmetten sonra muradına eremeyince telaşa kapılan ve gözlerine inanamayan Abdülzeyat, belki de yanıldığını düşünerek çevreyi iyice araştırdı. Ama burada bir insanın yaşadığını akla getirecek en ufak bir ize bile rastlayamadı. Sonunda oracığa çöküp ağlamaya başladı. Kulübenin orta yerinde böylece kara bahtına, kem talihine ve talihsiz başına nice bir zaman feryat ve vaveyla eyledi. Saçını başını yolup ellerini birbirine çalarak ah ederken gözlerinden oluk gibi yaşlar boşalıyordu. Önce katıla katıla ağlarken sonra hıçkırmaya, ardından da iç çekmeye başladı. Gözyaşları kuruyunca göğüs geçirdi. İşte ağlamak için tam da zemindeki bir kabağın üstüne çöktüğünü, mendiliyle gözlerini kurularken fark etti. Kesme taştan oldukça ağır bir ve yuvarlak bir kapaktı bu. Değirmen taşından daha büyük ve daha ağır olduğuna bakılırsa bir daha asla açılmaması için oraya konmuş olmalıydı. Gel gelelim acaba içinde ne var diye merak edenlere yine de bir şans tanımak için midir? Kapağa iki de kulp iliştirilmişti. Heyhat ki bu kulplar bile bilek kalınlığındaydı. Alt tarafı salaş bir kulübede bu kadar heybetli bir kapağın neden bulunduğunu ve altında neleri gizlediğini kendine soran Abdülzeyat, memleketinden kalkıp ta buralara kadar hiç de beyhude yere gelmediğini anlayıverdi ve meraktan yanıp tutuşmaya başladı. Az önce ağlayıp sızlanırken şimdi umudu ateşlenip gözünü hırs bürüdüğü için halkalarına asılıp taş kapağı yerinden oynatmayı bile denedi. Ne var ki bu elbette olacak iş değildi. Epeyce uğraştıktan sonra nefes nefese kalmış ve kapıldığı umudun sonucu iştahı adam akıllı arttığından iyice acıkmıştı. Dışarıya çıkıp hem temiz hava alabilir hem de böğürtlen ve yabani meyvelerle karnını doyurabilirdi. Açık havaya çıktığında çimenlerin üzerinde otlayan bir buzağı gördü. Görünüşe bakılırsa akşam yemeği hazırdı. Bunun için torbasından bıçağını çıkarıp hayvana doğru ilerledi. Bununla birlikte Abdülzeyyat buzağıyı kesmemişti. Hayvanı bir yere bağlayıp önüne yem koydu. Onu besleyecekti. Karnını doyurmak için yaban çileği, böğürtlen, ebe gümeci ve bitki kökleri yiyor, bir pınardan su içerek yaşayıp gidiyordu. En büyük zevki ise bulunduğu zirveden manzarayı seyretmekti. Buradan her şey sanki bütün dünya görünüyordu. Görmeyi başaramadığı yegane varlık ise Salih'ti. Adı gibi biliyordu ki o mutlaka buralarda bir yerdeydi. Çünkü rüyalara girecek kadar mukaddes olduğuna göre Salih'in ona yalan söylemesine imkan yoktu. Bütün sır şu ağır taş kapakta olmalıydı. Abdülzeyyat'ın umudu o kapağı er ya da geç bir gün kaldırılabileceği yönündeydi. Bunun için sabırla beklemesi gerekiyordu. Bu ruhla bir derviş gibi yaşayıp aylarca aza kanaat ederek zamanı geçirdi. Bir yılı aşkın bir dönem geride kaldığında buraya ilk geldiği gün kesmekten vazgeçtiği, yeminine suyunu verip baktığı buzağı artık büyümüş, iri yarı, güçlü kuvvetli bir sığır olup çıkmıştı. Kapağı kaldırma zamanının böylece gelip çattığını gören Abdülzeyyat, vaktiyle liflerden ördüğü halatları bir ucunu kapağın halkalarından geçirerek sığıra bağladı. Hayvanı dehledikten sonra halatlar gerildi ve kapak yerinden oynayıp açılıverdi. Merakla koşup içeri bakan Abdülzeyyat, kapağın altında bir kuyu olduğunu fark etti. Dipteki suda kendi aksini görür görmez her şeyi anladı ve içinden şunları geçirdi. Meğer Salih benmişim. Hakikat ona erişmek için ödediğimiz bedel olmalıydı ki, onca zaman süren zahmetli yolculuğun ve çektiği bu kadar sıkıntının ardından, karanlık kuyudaki suyun dolunay gibi parlayan sattığında kendi aksini gördüğünde, Abdülzeyyat gerçek kimliğinin şuuruna vararak titredi. Bu hakikat bir rüzgar gibi ruhunun tamamına ve bedeninin tüm zerrelerine esip yayıldı. Ruhu galeyan içindeyken bedeni titriyordu. Hakikati görmeye tahammül etmekte zorlanan gözlerini elleriyle kapadıysa da artık çok geçti. Yerle bir olmamak için dağların bile almaya korktuğu mukaddes emaneti o artık bir kez kabul etmişti. Şimdi bununla yaşamak zorundaydı. Büyük bir zorlukla yerinden doğruldu. Ruhunda taşıdığı hakikatin ağırlığından tabanları toprakta derin izler bırakıyordu. Görmeye hala tahammül edemeyen gözleri sımsıkı yumuluydu. Kulübenin kapısını açtığında içeriye ışık dolu verdi. Işığın iyi olduğunu işte bu birinci gün gördü. Fakat dayanmakta zorlanıyordu. Harmanisiyle yüzünü örtüp kulübenin içinde bütün bir gün ve gece yere kapanıp bekledi. Başını ancak tam sökümünde kaldırmaya cesaret edebildi. Yerde sürünerek alacakaranlıkta dışarı çıktı. Başını kaldırdığında gök kubbeyi ve onun iyiliğini görüp huşu içinde titremeye başladı. Kut ruhunda benliğine yer bırakmamış gibiydi. Üçüncü günün sabahı artık göklere bakmaya cesareti kalmamıştı. Bulunduğu zirveden başı öne eğik aşağıdaki tepelere, vadilere, ovalara baktı ve onların iyiliğini gördü. Sonraki günün gecesi batan güneşi, doğan ayı ve sayısız yıldızları seyretti. Kapağı açtığının beşinci günü erkeği ve dişisiyle türlü türlü hayvana baktı. Altıncı gün yine kuyunun başına geldi ve dipteki suyun satına gözlerini diktiğinde kendini gördü. Titremeye başlamıştı. Yedinci gün besleyip büyüttüğü sığırı kesti. Kan akıtıp şükranlarını sundu ve bulunduğu zirveden ışığı, gökyüzünü, yeri, ay ile güneşi ve yıldızları çok uzaklardaki insanları gönlünce seyretmeye başladı. Oturduğu yerden az aşağıda odun kesen, bir yandan da kavga edip didişen Abuzer ile Alemdar'ı, mağaralarındaki üç haramiyi, yamaçtaki çiftlik evinde sefil bir hayat süren dört beyzadeyi, hatta ta uzaklardaki köyün ahalisini bile görebiliyordu. Bir süre sonra ufkun ve onun ötesindekileri derken her şeyi görüverdi. İnsanoğlunun her kötülüğünü, her çirkinliğini ve karanlık işlerini böylece bildi ve ağlamaya başladı. İyiliği ve kötülüğü aynı anda tadınca kendisine büyük azap veren o utancı hissediyordu. Evet, bu emaneti o taşıyamazdı. Kulübeye gidip gözlerinden yaşlar aktığı halde dua etmeye başladı. Her şeyi, yani iyi ve kötülüğü unutmayı, yeni bir hayata başlamayı niyaz eyledi. Duası şafak sökene kadar sürdü. Yorgun, harap ve uykusuz olduğu için bulunduğu yerde sızıp derin bir uykuya daldı.